Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Aban 1401, Hicri Kameri 21 Rebiyusani 1444 ve Miladi Takvimle 16 Kasım 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşel'e birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da bilim tarihi ve yaratılışın gerçeği adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi farklı kapasitelerin varlığının İran'la işbirliğini halklar için faydalı kıldığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran halkı güvenliğinin yabancı müdahaleciler tarafından oynanmasına izin vermeyecek dedi. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı. İran Şerif Teknik Üniversitesi öğrencileri uçak tasarım yarışmasında 3. oldu. İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Rus Büyükelçi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi üst düzey Venezuela heyetini kabulünde yaptığı açıklamada, çeşitli ve kapsamlı ekonomik, bilimsel ve enerji kapasiteleri İran ile ikili ve çok taraflı işbirliğini milletler için faydalı kılmaktadır dedi. İbrahim Reisi, Venezuela Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Bilim Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Tarım Bakanı'ndan oluşan heyeti kabulünde Tahran-Karakas ilişkilerinin başta iki ülkenin ortak ekonomik komisyonun başarılı bir şekilde düzenlenmesi olmak üzere her alanda ilerlediğini ve bundan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Venezuela halkının sömürgeci sistemin aşırılıklarına karşı gösterdiği direnişi takdirle karşılayan reisi, Amerikalıların tehdit ve yaptırımlarla halkları durdurabileceklerini düşündüklerini ancak bağımsız ulusların tavrının onları geri çekilmeye zorladığını ve direnişin ve işbirliğinin Batı'nın aşırılıklarıyla başa çıkmanın tek yolu olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Venezuela Tarım Bakanı Ramon Blasquez de İran-Venezuela Ortak Ekonomik Komisyonu toplantısının 8 yıllık bir aradan sonra yapıldığına değinerek, yapılan görüşmelerde taşımacılık, tarım, enerji ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeye ilişkin iyi anlaşma ve mütabakatlara vardık dedi. Yapılan müzakerelerin Tahran-Karakas ticari ilişkilerinin gelişmesi için olumlu ve önemli olduğuna dikkat çeken Blasquez, ikili bilimsel ve eğitim işbirliğinin güçlenmesine sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Venezuela'da ortak bir bilim ve teknoloji parkı kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. Muhammed Ali Zulfikar, Venezuela Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknoloji, eğitim ve sağlık işleri yardımcısı Gabriel Jimenez'le Tahran'da yaptığı görüşmede, İran'ın 49 bilim ve teknoloji parkı ve 7500 teknoloji şirketi ve çok sayıda bilgiye dayalı şirketle bilim ve teknoloji alanında değerli deneyimlere sahip olduğunu söyledi. Zulfikar, çaba ve planlama ile İran ve Venezuela arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliği seviyesinin iki ülkenin siyasi ilişkileriyle aynı düzeye çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi. Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı da bu toplantıda iki ülkenin bilimsel ve teknolojik işbirliğini artırma yönünde iradesinin ciddi olduğunu ve bu işbirliklerin geliştirilmesi için bir yol haritası çıkarılması gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'ni terörün kurbanlarından biri olarak adlandırdı ve İran halkının çıkarları ve güvenliğinin yabancı müdahaleciler ve onların desteklediği teröristler tarafından oynanmasına asla izin vermeyeceğini belirtti. Hüseyin Emir Abdullahyan dün Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İfitsa Datşiç ile Şiraz'daki Şahçırak Türbesi'ndeki terör olayıyla ilgili taze mesajına karşılık gönderdiği mesajda teşekkür ederken, İran İslam Cumhuriyeti terörün ve aşırılığın kurbanlarından biri olarak tüm bölgesel ve uluslararası arenalarda bu uğursuz olguya karşı mücadelede her zaman öncü olmuş ve bu şekilde başta General Kasım Süleymani olmak üzere çok sayıda şehit vermiştir dedi. İran Dışişleri Bakanı, ne yazık ki İran halkına yönelik yaptırımların ve azami baskının uygulanmasından hayal kırıklığına uğrayan terörle mücadele iddiasında bulunan bazı sultacı devletlerin İran'a karşı şiddeti ve terörü teşvik etmekte dahil olmak üzere aldatıcı politikalar kullanmaya çalıştığını belirterek, onların bu yolla İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve ilerleme süreci ve iradesini bozmaya çalıştıklarını ama asla bunu başaramayacaklarını bildirdi. Bilindiği gibi 26 Ekim tarihinde İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şahçırak Türbesi'ne düzenlenen terörist saldırıda ikisi çocuk, 13 sivil şehit olmuş, 30 ziyaretçi de yaralanmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin toprak bütünlüğüyle egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmamayı önemli ve temel ilke olarak vurguladı. Dün akşam Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüşen Emir Abdullahyan, son günlerde dile getirilen gerçek dışı açıklamalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek ülkelerin toprak bütünlüğüyle egemenliğine saygı ve iç işlerine karışmamayı önemli ve temel ilke olarak nitelendirdi. Resmi ve diplomatik kanalları yanlış anlaşılmaları çözmenin en iyi yolu olarak belirten Emir Abdullahyan, bu tür konuların medyada yer alması sorunu çözmeyeceği gibi düşmanların suistimalinin önünü açacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti dahil komşularla ilişkilerin geliştirmesi İran dış politikasının önceliğidir dedi. Telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da geçtiğimiz günlerde iki ülke cumhurbaşkanlarının Astana'da yaptıkları görüşmeye atıfta bulundu. Tahran ve Baku yetkililer arasındaki görüşme ve temasları olumlu değerlendirdi.
İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı, Amerika ve Siyonist rejimin insan haklarını bir araç olarak kullandığını söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Zebihullah Hudayan, Avrasya Ombudsmanlar Birliği'nin Moskova'daki 7. toplantısının oturum kulesinde yaptığı konuşmada Amerikalı yetkililer insan haklarından bahsediyor ama diğer ülkelerin insanların haklarına asla karışmaya hakkı yok dedi. Hudayan, İran İslam Cumhuriyeti'nin vatandaş haklarına ve insan haklarına büyük önem verdiğini belirterek, İran Anayasası'nın önemli bir bölümünün vatandaşların ve milletlerin haklarına ayrıldığını sözlerine ekledi. İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı, insan haklarının ulus, ırk, din ne olursa olsun tüm insanlara ait olduğunu belirtti. 2007 yılında İran Devlet Denetleme Kurumu, Uluslararası Ombudsman Enstitüsü'nün daimi üyesi oldu.
Amerikan Hazine Bakanlığı dün akşam İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldı. Amerikan Hazine Bakanlığı Şahid Hava Sanayi Araştırma Şirketi'ni yaptırım listesine aldığını bildirdi. Amerikan Hazine Bakanlığı söz konusu İran şirketinin İran İHA'larının üretimi ve Rusya'ya satışıyla irtibatta olma bahanesiyle yaptırım listesine aldığını iddia etti. Amerikan Hazine Bakanlığı ayrıca Rus şirketi Wagner ile İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Kudüs Hava Sanayi'ni yaptırıma tabi tuttuğunu bildirdi. Söz konusu Amerikan korumunun açıklamasına göre İran insansız hava araçlarının Wagner'e tesliminde rol oynadığı iddia edilen iki Rus vatandaşının adı da yaptırım listesine alındı. Tahran, Amerika'nın bu iddialarını reddederken Amerikan liderliğindeki Batı aylardır Ukrayna Savaşı ile ilgili İran karşıtı iddialarda bulunuyor.
İran milli futbol takımının baş antrenörü Carlos Queiroz, milli takımın Katar'daki ilk antrenmanının kulesinde yaptığı açıklamada, İranlı taraftarlar için burada olduklarını, onları mutlu etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına dair söz verdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre, Carlos Queiroz, milli takımın Katar'daki ilk antrenmanında şöyle dedi: "Çok iyi bir oyun oynamak için tüm dikkatimizi buraya vereceğiz. Hayallerimiz bir fırsata dönüştü ve İngiliz milli takımı gibi bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz." Queiroz, dünyanın en iyileri arasında beklentileri karşılamak ve hedefimizi tam manasıyla savunmak istiyoruz dedi. Oyuncularınızın baskı nedeniyle İran'a bakış açısını ifade edemeyebileceğine ilişkin bir soruya cevap veren teknik adam, "Öyle değil, herkes kendi bakış açısına sahip olabilir ve bu konuda özgürdür. Elbette 6 kez Dünya Kupası'na katılan İran takımı bu dönemde tarih yazmak ve Dünya Kupası'nın ikinci aşamasına geçmek istiyor," dedi.
İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı, İran kütüphanelerinin bölge ve İslam dünyasında ilk sırada yer aldığını söyledi. Muhammed Mehdi İsmail'i Kitap Günü kutlamalarında kitap okuma ve kütüphanecileri onurlandırma törenlerinde ülkedeki halk kütüphanelerinin kapasitelerine atıfta bulunarak bu konumda 3800'den fazla aktif kütüphanenin bulunduğunu ve bu potansiyelle bölge ve İslam dünyasında ilk sırada yer aldığını söyledi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve İran Kültür Bakanı Mehdi İsmail'i Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlenen Milli Kitap Günü etkinliğine katıldılar.
İran Şerif Teknik Üniversitesi'nin havacılık öğrencileri en son RAES Uluslararası Uçak Tasarım Yarışması'nda 3. oldu. İRNA'ya göre 2021-2022 Uluslararası Hafif Uçak Tasarım Yarışması'nda İran'dan Şerif Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans öğrencilerinden oluşan ShadX ekibi, Learbird uçağının tasarımında 50 takım arası 3. olmayı başardı. Yarışmalarda İngiltere 1., İtalya takımı 2. oldu. İran takımının tüm üyelerinin lisans öğrencilerinden oluşması bu yarışmada dikkat çekti.
Türkiye Adalet Bakanı Bekir Boza, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Suriye uyruklu kadın teröriste bombayı verdiği belirlenen Ferrari şüpheli B'yi Bulgaristan'a kaçmak üzere Edirne'ye götürdüğü belirlendi. Kardeşinin ise yakalanmaması durumunda saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Elbeşir'i Yunanistan'a kaçırmaya çalışacağı tespit edildi. Patlamadan sonra kadın teröristi aracıyla Esenler'e götüren zanlının görüntüleri de ortaya çıktı. Öte yandan kadın terörist ve firarı şüpheli B'yi olay günü Beyoğlu'na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan iki FETÖ, PDY ve bir PKK şüphelisi yakalandı. Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı. Jandarma ekipleri İpsala ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirtilen 2 kişi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ PDY üye olmak suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri merkezdeki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesini yakaladı.
Fatih'te bir araçta çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. Olay sonucu 5 araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Türkiye ordusu dün Haseken'in kuzeybatısındaki Ebu Rasin bölgesindeki köylerini topçu saldırılarıyla bir kez daha hedef aldı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye'deki yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Anik el-Heva ve el-Davudiye köylerinde üstlenen Türkiye kuvvetleri ve ona bağlı terörist gruplar el-Rebiat ve Hermele köylerini roket ve topçu saldırısıyla hedef aldılar. Yerel kaynaklar Türkiye ordusunun sürekli düzenlediği saldırıların vatandaşların evlerinde maddi hasara yol açtığını, ayrıca vatandaşların günlük yaşamlarını aksattığını vurguladılar. Birkaç gün önce de Türkiye ordusu Haseken'in kuzeybatısındaki Ebu Rasin banliyosundaki bulunan birkaç köyü hedef almıştı.
Terör rejimi İsrail askerleri Ariel kasabası yakınlarındaki direniş operasyonunun liderinin evine baskın düzenledi ve iki akrabasını tutukladılar. Lübnan El Menar kanalı dün Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Siyonist yerleşimleri Ariel yakınlarında düzenlenen Siyonizm karşı bir eylemde 3 Siyonist yerleşimcinin öldüğünü bildirdi. Bu direniş operasyonunda 3 Siyonist yerleşimci de yaralandı.
Yemen parlamentosu salı günü Amerika ve Fransa'nın bu ülkenin doğu ve güneyindeki şüpheli hareketlerini kanayan bir bildiri yayınladı. Fars Haber Ajansı'na göre Yemen parlamentosu yayınladığı bildiride Amerikan heyetinin El Zebe Limanı'na mükerrer ziyaretlerini ve ardından Amerika ve Suudi Arabistan büyükelçilerinin bu limana ziyaretlerini diplomatik geleneklere aykırı olarak niteledi. Yemen parlamentosu Sana'nın ülke petrollerini yağmalamayı durdurma kararına Amerika'nın duyduğu öfkeye temasla Amerika'nın Yemen'de düşman ulusların ve ülkelerin kaynaklarını yağmalama konusundaki tecrübesini uygulamaya çalıştığını vurguladı.
Polonya topraklarına düşen iki füzeden Rusya'ya sorumlu tutan Batılı devletlerin çok sert tepkileri devam ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Polonya haberleriyle ilgili endişelerini dile getirerek durumu yakından izliyoruz dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de bir tweette bu olay karşısında şok olduğunu bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da bu olay bağlamında gerekli doğrulama çağrısında bulundu. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada ise konuyu izliyoruz. Spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusunda tutumumuz net dedi. Rusya ise iddiaları yalanladı. Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır denildi.
Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dışişleri Bakanı Zbigniew Brown, Projodov köyüne düşen Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi.
Ve son haberimiz Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini isteyen kararın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'un Amerika'dan Kore, Vietnam, Irak, Yugoslavya ve diğer ülkelere verdiği kayıpların tazminini istemesi gerektiğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa Birliği ve İngiltere'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları konusunda. Avrupa Birliği ve İngiltere pazartesi günü koordineli bir harekette İran'a karşı yeni yaptırımlar uyguladılar. Londra, bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemeye dayalı uluslararası yasaları insan hakları bahanesiyle fakat gerçekte kargaşacıları destekleme bağlamında İran'da 24 kişi ve kurumu yaptırım listesine aldı. İran İletişim Bakanı İsa Zarifur'un adı da listede bulunuyor. Avrupa Birliği ve 29 kişi ve 3 kurumu yaptırım listesine ekledi. Yaptırım uygulanan kişiler arasında güvenlik güçlerinden 4 çalışan, polis güçlerinden ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun eyalet komutanlarından bazıları, ayrıca Kara Kuvvetler Komutanı Kümers Heyderi'nin adı da kargaşacılar ve halkın güvenliğini bozanlara karşı mücadele bahanesiyle listede yer aldı. Ayrıca Siber Polis Komutanı Vehid Mecid ve de İçişleri Bakanı Ahmet Vehidi de yeni yaptırım listesinde bulunuyor. Avrupa Birliği ayrıca Press TV Haber Kanalı muhabirinde listeyi aldı. Yaptırım çerçevesinde alınan kararlar kişi ve kurumların yolculuk yasağı, mal varlıklarının dondurulması, ayrıca Avrupalı firma ve vatandaşlarının onlara finansal ödeme yasaklarını kapsıyor. Böylece Avrupa Birliği'nin sözde insan hakları bahanesiyle yeni yaptırım karar listesinde toplam 126 kişi ve 11 kurum bulunuyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batı'nın İran'ın iç işlerine müdahale tutumu ve İran'daki olayları destekleme doğrultusunda kargaşacıların yıkıcı eylemlerini cesur mücadele şeklinde nitelendirdi ve yaptırımlar İran üzerindeki baskıyı arttırmamızın yoludur dedi. Brüksel'in İran'a karşı yaptırımlarında her şeyden daha çok dikkat çeken konu İngilizce yayın yapan Press TV uydu kanalını boykot etmesidir. Bu haber kanalı uzun çalışma yıllarda olayları ve haberleri her zaman belirli yönelmeler ve kendi çıkarları doğrultusunda aktaran Batı medyanın tek elini kırma yaklaşımı ile dünyaya aktarmaktadır.
Tabii ki bu mesele her zaman Batı hükümetlerini öfkelendirmiş ve bu yüzden arada bir YouTube ve Instagram gibi sosyal sitelerde Press TV'yi engelleme vesaire eylemlerde bulunarak aynı zamanda uyguladığı baskılarla Press TV'nin uydulardan yayını kesmeye çalışmıştır. Şimdi Avrupalılar da Amerika'ya paralel olarak ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi sloganlarının tersine İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşleri ve özellikle son günlerde ülkede yaşanan kargaşa ve isyanların mahiyeti ve Batı'nın bu alandaki rolünü aydınlatan haber ve raporlarının yayınlanmasının devamını engelleme hayaliyle Press TV'yi yaptırım uyguluyorlar. Halbuki Batı dünyası ve bölgenin gerici rejimleri ve özellikle Suudi Arabistan'ın parasıyla başta İngiltere'de olmak üzere Avrupa ülkelerinde Farsça yayın yapan uydu kanalları ve çeşitli medya yıkıcı çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Arabistan'ın parası ve İngiltere'nin belirlediği rotada hareket ederek yalan, yıkıcı ve sahte haberlerle çalışan İran International kanalına değinmek mümkün. Söz konusu medya kuruluşu çok özgür bir şekilde İran'da kargaşalar ve isyancıları desteklerken onları isyana devam etme bağlamında yalan haberlerle teşvik etmeyi, hatta Molotov kokteylinin yapımını öğretmek gibi yıkıcı eylemlerle şiddet eylemlerini körüklemeye çalışıyor. Şimdi sorulması gereken soru şu: acaba herhangi bir uydu kanalı bu ülkelerde şiddeti yaymak ve savaş silahı yapımını onların yurttaşlarına öğretmeye çalışsa onların faaliyetine izin verirler mi? Sorunun cevabı muhakkak hayırdır. Halbuki onlar İran düşmanlığı bağlamında ve İran'a karşı hasmane tutumları sebebiyle İran'a düşman olan medyaya bu izni kolaylıkla veriyorlar. Bu da Batı'nın terörizm, insan hakları, ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü gibi konulardaki çelişkili tutumunun bariz örneğidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz G20'nin Endonezya oturumu konusunda. G20 grubu liderleri dün Endonezya'nın Bali kentinde bir araya geldiler. Bu toplantıda Ukrayna savaşı sürerken küresel ekonomi ele almak için birlik ve somut önlemler ele alınan ilk konular arasındaydı. G20 ülkelerini Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. G20 zirve öncesi Amerika ve Çin başkanları Joe Biden ve Xi Jinping pazartesi günü bir araya gelerek mevcut ihtilaflara rağmen karşılıklı ilişki kurmayı taahhüt ettiler. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ise açılış konuşmasında şöyle dedi. Bizim işbirliğinden başka seçeneğimiz yoktur. G20 kolaylaştırıcı bir faktör gibi kapsayıcı bir ekonominin toparlanması için çalışmalı ve dünyayı birkaç parçaya bölmek ve bir başka soğuk savaşa girmemek gerekir. Bazı batılı liderler Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in bu oturuma boykot edilmesini istediler. Endonezya bu talebe karşı direnerek Putin'i davet listesinden çıkarmamasına rağmen Kremlin, Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in yoğun çalışma sebebiyle oturuma katılmayacağını, onu temsilen Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un oturuma katılacağını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının geçtiğimiz Şubat ayında başlamasından bu yana bu topyekün askeri çatışmadan etkilenen uluslararası sistemin atmosferi çatışmanın taraflarından birini desteklemek için kutuplaşmaya girdi. Bu nedenle G20 toplantısı başlamadan önce dünya medyasında toplantının Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hakkında katılımcı ülke başkanları arasında sözlü bir tartışmaya dönüşebileceği spekülasyonları yapıldı.
Bu yüzden Endonezya Devlet Başkanı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Bali'deki toplantıya katılanlar arasında gerginliğe neden olmasını engellemeye çalıştığını belirtti. Endonezya Cumhurbaşkanı tutumuna rağmen liderler ve katılımcı temsilcilerin hatıra fotoğraf programının iptal edilmesi, G20 üyeleri arasında Ukrayna meselesi, gıda ve enerji güvenliği konularında görüş ayrılıklarının onların yan yana durarak toplu hatıra fotoğrafı çektirmek istemedikleri düzeyde olduğunu gösteriyor. G20 toplantıları tarihinde eşi benzeri olmayan Bali toplantısında toplu fotoğraf töreninin iptal edilmesi kararı, her yıl toplantının resmi başlangıcından önce toplu fotoğraf çektiren bu grubun liderlerinin yıllık geleneğini bozuyor. Endonezya Dışişleri Bakanı'na belirttiği gibi Rusya Dışişleri Bakanı'nın Batı'nın karşı çıkmasına rağmen Bali'deki toplantıda bulunması toplu fotoğraf töreninin iptal edilmesinin başlıca sebebiydi. Endonezya'nın Gadai Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler uzmanı olan Madanur Rahmet Yulayantoro'ya göre Putin'in Bali oturumuna katılmaması, onun Batı'nın uluslararası siyaset üzerindeki egemenliğe karşı bir nevi direnişi sayılır. Aslında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasına itibaren Batı devletleri için başta enerji ve gıda maddelerinin temini konusundaki sorun, ayrıca bu ülkelerde halkın protestolarının yol açtığı sorunlar nedeniyle Bali oturumu katılımcı ülkelerin Rusya'ya yönelik sert eleştirilerini yapacağı ortama dönüştürerek zirvenin gergin bir atmosfere bürünmesine sebep olabilir. G20 zirvesinin hedefi mevcut şartlarda gıda ve enerji sorununa çözüm bulmaktır. Bu yüzden ortamın gerginleşmesi bu fırsatı yok edebilir. Bu yüzden Çin Cumhurbaşkanı'nın Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede uluslararası krizleri aşmanın tek yolunun barış ve istikrar olduğuna dair sözleri, Kiev'e silah desteği sağlayarak savaşın ateşini körükleyen ve sadece yaşanan krizi daha da yoğunlaştıran G20 zirvesi için bir mesaj olabilir. Halbuki Rusya ve Ukrayna savaşının sona ermesi karşılıklı olarak her iki tarafı diyalogla barışa yönlendirmeye bağlıdır. Değerli dinleyicilerimiz, Tarih Radyosu'nda sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 26 Avan 1401, Hicri Kameri 22 Rebiyusani 1444 ve Miladi 17 Kasım 2022 Perşembe. 1148 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiyusani 296'da İmam Cevad Aleyhisselam'ın değerli evladı ve İmam Hadi Aleyhisselam'ın kardeşi Musa Mubarka Tahran'ın güneyindeki Kutsal Kum kentinde vefat etti. Hicri Kameri 214'te Medine'de dünyaya gelen Musa Mubarka değerli babası İmam Cevad Aleyhisselam'ın şehit edildiği gün yani 6 yaşına kadar o yüce imam tarafından eğitildi. Ardından İmam Hadi Aleyhisselam'ın sahip olduğu üstün bilgilerinden faydalandı. Musa Mubarka bir süre Kufe'de yaşadı ve 42 yaşında İran'daki Kum kentine gitti ve ömrünün sonuna dek orada kaldı ve İslam dinini yaymaya çalıştı. Yüksek bilimsel konuma sahip olan Mubarka hadis rabisiydi ve takva ve emanettarlıkta da eşine az rastlanan bir insandı. ...54 yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Haban 1347'de araştırmacı Üstad İbrahim Pur Davud 83 yaşında hayata veda etti. İran'la ilgili başladığı araştırmalarını tamamlamak için Almanya'ya ardından Hindistan'a giden Üstad İbrahim Pur Davud üniversitede ders vermeye başladı. Bu ünlü araştırmacı Hicri Şems'i 1315'te Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültesinde ders vermek için davet edildi ve 1317'de Dünya Sanat ve Bilim Kurultayına üye oldu ve 1346'da insanseverlik hizmetlerinden ötürü Vatikan Sarayı'ndan bilimsel ödül aldı. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'e 26 Haban 1394'te İranlı çağdaş ressam, şair ve besteci Rahim Muin'i Kermanşah'ı vefat etti. Bu ünlü sanatçı Fıtrat Gece Güneşi ve Hafız Aya Kalk gibi eserleri kaleme aldı. ...182 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiyusani 1262'de İranlı ünlü alim A. Necefi lakaplı Şeyh Muhammed Taki Razi İran'ın tarihi İsfahan kentinde dünyaya geldi. Bilimin başlangıcını babasının nezdinde öğrenen A. Necefi ardından tahsilini tamamlamak için Irak'ın Necefi Eşref Din İlimler Medresesi'ne gitti. Bu Müslüman alim Necef'te Mirza Muhammed Hasan Şirazi ve Şeyh Mehdi Kaşiful Gutay gibi dönemin önde gelen alimlerinden feyizler aldı. A. Necefi doğduğu kent İsfahan'a geri döndükten sonra içtihat makamına ulaştı. Halk arasında da geniş bir nüfuza sahipti. Öyle ki onu nakli ve akli bilimin öncüsü olarak tanımladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
1 Kasım sürecinden herkes ders alsın.
Star.
Bize verilen mesajı aldık.
Karar.
Teröre geçit vermeyeceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Kara Alioğlu 14 Kasım tarihli Karar gazetesinde Altılı Masa Uzlaşmazlık Eşiğini Geçti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Eleştiriler ve küçümsemelere rağmen yeterince enerjik bulunmamasına ve potansiyel ağırlığını hissettirmediği iddialarına rağmen altılı masa siyasetteki en önemli oyuncu rolünü taşımaya devam ediyor. Rolün önemini anketleri yansıyan oy potansiyeline ilaveten iktidar kanadının artık neredeyse masaya atıf yapmadan siyasi mesaj verememesinden ve masanın dağılmasını birinci hedef olarak belirlemesinden anlıyoruz. Altılı masa dağılır veya eksilirse bu Cumhur İttifakı için seçimi kazanma yolunda bulunmaz bir fırsat olacak. Tersi ise seçimi kazanmayı olmadığı kadar zorlaştıracaktır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu analizi kamuoyu araştırmaları da iktidarın refleksleri de desteklemektedir. Yerel seçimlerde büyük şehirlerde görülen muhalefet üstünlüğünün büyük oranda değilse bile artarak devam etmesi altılı masaya avantaj sunmaya devam ediyor. Yerel seçimden bugüne özellikle derinleşen ekonomik krize karşı iktidarın çaresiz kalması da makası Cumhur İttifakı aleyhine açan bir başka faktördür. Bununla birlikte masanın siyasi potansiyelini etkili kullanmadığı ve özellikle bugünlerde adaylık dosyası ucundan kenarından açılmaya başlanırken iç gerilimin arttığı aşikardır. Bu da doğaldır. Her ne kadar bugüne kadar süreci uyum içinde geçirmiş olsalar da altılı partinin birbirinden ayrı fikirleri ve yöntemleri olduğunu unutmamak gerekir. Türkiye'nin özel ve tatsız şartları olmasa aynı masada olmak şöyle dursun, birbirlerine karşı siyasi rekabet halinde mevzileneceklerdi. Kötü ekonomi, huzursuzluk, başarısız yönetim ve toplumda işlerin yolunda gitmemesi altı partiyi önceliklerini bir kenara bırakarak kanamayı durdurmayı noktasında buluşturdu. Elbette zaman zaman problemler yaşanacak ve özellikle adaylık süreci biraz daha gergin olacak. Mükemmel uyum içinde görünen ve adayını aylar öncesinden ilan eden Cumhur İttifakı'nda bile uyumun devamını temin etmek için bazı isimlerin ortaklık hatırına tasfiye edildiği ortadayken muhalefetteki görüş ayrılıklarına şaşırmamak gerekir. Anlaşmazlıklar siyasi hedeflerin yanında detaydır. Önemli olan altılı masanın kamuoyuna verdiği sonuna kadar gitmek sözünün arkasında durabilmesidir. Masa finale ulaşamazsa yani altı parti ortak belirleyip beraberinde ortak yol haritasında uzlaşmazsa bu iktidarın aylardır ısrarla sürdürdüğü politikanın zaferi olacaktır. Bu açıdan altılı masa uzlaşmazlık eşiğini geçmiştir. Liderlerin uzun ara vererek tamamladıkları turların ardından bu belki mümkündü ama artık değil. Muhalif ve kararsız seçmenin beklentilerini ortak aday hedefine bağladıktan sonra uzlaşmamak seçenek olmaktan çıkmıştır. Zira böyle bir durum hem muhalefetin ortak enerjisini hem de tek tek bütün partilerin gücünü azaltacaktır. Görünen o ki bütün liderler de aynı fikirde ve bu noktadan sonra masadan geri dönüş olmadığına inanıyorlar.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 14 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankaların hiç mi günahı yok başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde AK Parti'nin banka politikası en çok eleştirilen konular arasında. AK Parti'nin bankaları yıprattığı, sektörün zarar gördüğü anlatılıyor. Bankacılık sektörü ise haksızlığa uğramış ve canı yanmış hiç ama hiç sesini çıkartmayan boynu bükük çocuk rolünde. Kredi veremiyormuş, zararına satış yapıyormuş ve daha onlarcası. Öncelikle baştan şunu belirtmek istiyorum. Türk bankacılık sektörü hiç öyle masum değil. Sektörün masumiyetini bozan ve onu acımasız bir kar makinesine dönüştüren yine AK Parti oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bunu herkes bilmeli. Turgut Özal, düşük maaş alan memur için nasıl benim memurum işini bilir cümlesini kullanmış ve bazı kötü niyetli devlet memurunun haksız kazancının yolunu açmış ise, AKP'de benim bankam işini bilir misali onun yaptığı her türlü haksız kazanca sesini çıkarmamıştır. AKP'nin iktidara gelmesinden hemen sonra bankacılık sektöründe sıra dışı bir büyüme yaşandı. Sektöre yabancı sermayenin girmesiyle Türk bankacılığı hızla büyümeye başladı. Sokaklarda çevirdikleri insana anormal limitli kredi kartları vermekten, kendisine kredi alacak müşteri yollayan emlakçı ve galericileri dünya turuna göndermekten tutun da, araba hediye eden bir bankacılık sektörüne seslerini çıkarmadılar. Bankalar sokaktan çevirdikleri her insana hesap açtılar. Sonra bu hesaplardan hiçbir işlem yapılmamasına rağmen hesap işletim adı altında ücret aldılar. Hem de nasıl bir ücret? Öyle ki asker oğluna o günün parası ile 100 lira harçlık yollayan babanın 70 lirasını hesap işletim ücreti olarak aldılar. Merkez Bankası'nın transfer sistemini neredeyse beleşe kullanan bu bankalar öyle bir havale masrafı aldılar ki akıllara ziyan. O dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Ali Babacan bile isyan etti. Taksiyle gidip şubeye yatırırsanız daha ucuza mal olur. Bitmedi. Bu bankacılık dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir ücreti icat etti. Bankada bulunan ve hiçbir hareket olmayan hesabınızdan BHG diye bir ücret almaya başladı. Açılımı bankacılık hizmet geliri. Yıllarca o dönemin BDDK yönetimi buna ses çıkarmadı. Hepsi bu kadar mı? Elbette hayır. Bu bankacılık sektörü ayağı kesilen bir babanın protez için çektiği 3000 liralık krediyi parlayan dişler, gülen gözler ve kartım güvencede sigortası yaparak 2350 lira olarak verdi. Daha birkaç ay öncesine kadar kredi alan esnafı en az 3 sigorta ve tahsis ücreti adı altında soymadı mı? Daha buradan hatırlayamadığım yüzlerce haksız ve vicdansız kazancı kim ve kimin cebinden aldı? 20 yıldır bankacılık sektörünü takip ediyorum ve bu haksız kazançları kamuoyuna açıklıyorum. Ben yoruldum ama bankalar bu konuda yorulmadı. BDDK bir deliği kapattı, onlar arka kapıdan bir açık yarattılar. İşte bu sektörü canavar haline getiren de, şimdi onu döven de bugünkü mevcut iktidardır. Kur korumalı hesaplardaki 1,4 trilyon lirayı yarı maliyetine kim kullandı? Kendilerinin ödemesi gereken faiz farkını hazine kur farkı olarak ödemedi mi? Normal mevduata %25 faiz verirken kur korumalı mevduat hesaplarına %13 faizi kim veriyor? Lütfen kimse bankacılık sektörüne masum muamelesi yapmasın.
Mehmet Kara 14 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde güçlü, demokratik, hürriyetçi, adil başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu dört kelime altılı masanın aylardır yaptığı çalışmaların özeti aslında. Bunun yanında istişare ve uzlaşma kelimeleri de altı partinin aylardır üzerinde çalıştığı sürecin amacını da net şekilde ortaya koyuyor. Bu ifadelerin eksikliği altı partiyi bir araya getirdi. Hedef güçlü parlamento, demokratik bir düzen, hürriyetçi bir ortam, adil bir paylaşım olarak da özetlenebilir. Birinci turun son toplantısında liderlerin altına imza koyduğu bildirideki "Milletimize umut olduk" ortak beyanı da milletten destek buluyor. Bu anketlere de yansıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Kamuoyunda hep altılı masanın adayının kim olacağı konuşuluyor. Altılı masanın amacı nedir? Neden böyle bir çalışma içine girildi? Millete neyi vaat ediyorlar? Sorularının cevapları bir algı ile hep gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. 28 Şubat 2022 tarihinde 6 genel başkanın imzaladığı metinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin neden yanlış olduğu anlatılırken, neden güçlendirilmiş parlamenter sistem sorusunun cevabı ayrıntılarıyla yer alıyor. 48 sayfadan oluşan metinde bunların cevabı net şekilde ortaya konulmuş. Tek başına farklı dünya görüşü olan 6 siyasi partinin bir araya gelmesi, demokrasiden, adaletten, hürriyetlerden bahsetmesi bile örnek olması gereken bir birliktelik oldu. Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra 4 partinin birlikteliği ile kurulmuş, bir genel bir de mahalli seçimden başarıyla çıkmıştı. İttifak, gelinen noktada 2 partinin de katılmasıyla altılı masa adı altında genişledi. Önüne önemli konu başlıkları koyarak ilerliyor. Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli ama asıl önemli olan altılı masanın ortak hedefleri. Genel başkanların imzaladığı bu belgelerden bahsedersen birçok sorunun cevabı da ortaya çıkıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsley Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsley kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimleri anma yılı olarak adlandırıldı.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıtmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde İslam'ın altın çağında yaşayan matematikçi ve fizikçi Kemaleddin el-Farisi'den söz edeceğiz.
Dünyaca tanınan İranlı matematikçi ve fizikçi Kemaleddin Farisi, İslam dünyasının bir yandan Haçlı seferlerinden kurtulduğu, diğer yandan da Moğol saldırı ve istilası ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde yaşamıştır. Ancak İslam topraklarında bilim tarihinin en önemli dönemlerinden biri de onunla birlikte aynı dönemde ve İran'da gerçekleşmiştir.
Su ve ışıktan oluşan iki element olmadan insan hayatı düşünülemez. Varlık alemine anlam ve devamlılık kazandıran, düzenden türeyen ışık unsurunun varlığı, insanlığın yeryüzünde yaşamasını mümkün kılmıştır. Yeryüzündeki yaşam güneşten gelen enerjinin varlığı ve sağlanması ile mümkün olduğuna göre, gökbilimciler her zaman varlıkları bir yıldızın varlığına bağlı olan gezegenleri araştırmış ve incelemeye çalışmıştır. Zira ışık olmadan su kaynaklarının varlığı bile yaşam için uygun koşulların bulunması hayal bile edilemez.
Görme yeteneği ışığı anlama gücüdür. İnsanın görme yeteneğinin doğasını anlamak için ışığın özelliklerini bilmek gerekir. Gözü incelemek ve göz hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan birçok teknoloji, doktorların başarılı teşhis ve tedavi yapabilmesi için ışığın özelliklerini kullanır. Teknik olarak ışık yalnızca görünür spektrumdaki elektromanyetik dalgalardır. Başka bir deyişle ışık, insan görme sistemi tarafından algılanabilen fotonlarla ilgilidir. Görünür spektrumun dışında kalan fotonlar teknik olarak hafif değildir. Ancak bu spektrumlar için genellikle ultraviyol ve kızılötesi ışık terimleri kullanılır. Bazen görünür ışık terimi insan gözüyle algılanabilen spektrum içinde kullanılır. Ancak burada görünür terimi gereksizdir.
Sayı teorisi ve ışık fiziğinin gelişimine büyük katkı sağlayan İranlı bilim adamlarından biri de Kemalettin Farisi'dir. Optik fizikle ilgili fikirleri ışığın zihnindeki yansımasıyla ilgili sorularından doğan ve ömrünün uzun yıllarını sorularına cevap bulmak için harcayan bir fizikçi. Kemalettin Farisi, Hicri Şemsi 645 miladi 1267 tarihinde İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi ve Hicri Şemsi 30'de 697 12 Ocak 1319 tarihinde Tebriz kentinde vefat etti.
Kemalettin Farisi'nin ışık fiziği alanındaki çalışmaları çok önemlidir. Öyle ki kendisinden sonra tüm dünyada yapılan bilimsel çalışmaların kaynağı sayılıyor. Nitekim İbni Heysem'in Kitap el-Menazır adlı optik kitabını inceleme ve araştırmanın yapılması Kutbettin Şirazi'nin kendisine yaptığı öneriydi ve onu bilimsel başarılarına ulaşmada büyük katkısı oldu. Öyle ki yazmış olduğu şerh kitabı olan Tenkih el-Menazır onun önemli eserlerinden biridir. Farisi ilmi çalışmalarının büyük bir kısmını görüntülerin ve ışıkların kürevi cisimlere ulaşması sonucu kırılması hadisesi üzerinde teksif edip derinleştirdi. Bu konuda önceki bütün eserleri inceledi ve kendisi bu hususta eserinin birinde şöyle söylüyor.
Birçok büyük fizik aleminin eserini incelediğimde ışığın ışık kaynağından doğru bir çizgi halinde etrafa yayıldığını ve su yüzeyi gibi bir yüzeye ulaştığında oradan eşit açılarda fakat değişik yönlerde yansıdığını ve yayılma yönünde her tarafa nüfuz ettiğini söylüyorlardı. Burada şu dört türlü hadise göze çarpmaktadır. Doğrusal yayılma, kırılma, nüfuz ve yansıma açıları. Bunların hepsi eşit durumda bulunuyordu. Bu hadise büyük bir hayret ve ilgi uyandırdı. Bunun kaynağı ve sebebi neydi? Uzun müddet bunun üzerinde incelemelerde bulundum. Sonunda şu mühim sonuca ulaştım. Yansıma ve kırılma yoluyla meydana gelen görüntü aslında farklı oluyordu. Bu durum hayret ve ilgimi daha da arttırdı. Sonunda hocama başvurdum. Hocam Kutbettin Şirazi bana bu konuya dair İbni Heysem'in bir eserini verdi. Onu inceleyince kesin ve açık izahların tatlı serinliğini buldum. Çok faydalı, ince ve şaşılacak bilgilerle karşılaştım. Verilen bilgiler sağlam deneylere, geometrik ve astronomik gözlemlerin neticelerine ve hakikate uygun mukaddimelerden çıkarılan kıyaslara dayanıyordu.
Tahran Radyosu.
Kemalettin Farisi bilim için birçok kent ve beldeye yolculuk yaptı. Uzun süre İsfahan'da matematik öğrendi. Bu alanda eşsiz eseri olan Esasül Kavaid fi Uslul el Fevaid'i bilim dünyasına sundu. Kendisi ayrıca Kutbettin Şirazi'nin talebeliğini de yaptı. İmadettin Kaşani ve Gıyasettin Cemşit Kaşani gibi ünlü astronomlar eserlerinde ondan saygı ile bahsetmişlerdir. Fizik biliminde özellikle ışık bilimi veya optik fizikte perspektif bilgisine özel önem veren Kemalettin Farisi, matematik bilgisinde ise geometri ve açılar konusuna önem vermiş ve bu konuda araştırmalar yapmıştı. Kemalettin Farisi göz hatası teorisini açıklayan ve bu sorunu çözmek için farklı merceklerin kullanılmasını öneren ilk bilim insanıdır. Bu ilginç ve benzersiz teori 19. yüzyılda fotoğraf kurallarında merceklerin kullanılmasına ve teleskop ve mikroskopların inşasına yol açtı.
Ancak önemli olan konu geçmişte İranlı bilim adamlarının birçok kitabı gibi Kemalettin Farisi'nin de Tenkihul Menazır kitabının Latince çevirisinin Avrupa kütüphanelerine ulaşmış olmasına rağmen yazarı veya eserin sahibinin adından bahsedilmemesidir. Bu yüzden Batılılardan birçoğu kasten bu değerli eserleri sahipsiz ilan ederek erkenden davrananlar bu eserleri kendi adlarıyla kaydetmişler.
Kemalettin Farisi, Tenkihul Menazır adlı eserinde bir küre yüzeyinde ışığın yansıması ve kırılması, gökkuşağı, hale ve karanlık oda konularına dair yeni tespitlerini açıkladı. Böylece İbnül Heysem'in orijinal çalışmalarının düzeltilerek günümüze ulaşmasına yardımcı oldu. Kemalettin Farisi söz konusu eserini bitirince hocalarından Cemalettin et-Türkistani'ye göstermiş ve onun kitabı inceledikten sonra telhis etmesini söylemesi üzerine Kitabül Beşair fi İlmil Menazir'i kaleme almıştır.
Kemalettin el-Farisi gök kuşağı teorisini çağdaşı Freiburglu Theodoricus'tan daha iyi açıklamıştır. İlginç olan ise Kemalettin Farisi ve kendisinden önceki İbn Sina ve Kutbettin Şirazi gibi bilim adamlarının gökkuşağı hakkındaki görüşleri bu alanda birçok kez Alman bilim adamı Dietrich Freiburg'un teorisiyle karşılaştırılmıştır. Fakat Kemalettin Farisi'nin kendisinden önceki bilim insanlarından farklı bir yaklaşımla gözlemlerine ilaveten kontrollü deneyler yardımıyla ışığın çalışması veya gökkuşağın oluşma şekli hakkında önemli sonuçlara ulaşmıştı.
Kemalettin Farisi ve Dietrich'in kendi teorilerini İslam dünyasındaki üstün optik çalışmalarından elde edilen sonuçlara esas itibariyle de İbnül Heysem'in çalışmaları üzerine kurmuştur. Ancak öncelik Farisi'ye aittir. Gökkuşağı olayının doğru olarak açıklanmasını yapan Farisi, İbn-i Sina'nın bir su damlası ile içi su dolu bir cam küre arasında kurduğu benzetmeden hareket ederek ve İbnül Heysem'in yakan küre deneylerini de dikkate alarak teoriyi küresel ortamda aralarında bir veya birkaç yansımanın meydana geldiği iki kırılma açıklamasını dahil etti. Bu iki kırılma arasındaki yansımaları ayrı ayrı tanımlayarak ışın konileri konusu içinde ayrıntılı bir tarzda ortaya koydu. Dietrich'in açıklaması yaklaşık Hicri Kameri 605, Miladi 1305 yılında ve Kemalettin Farisi araştırma sonuçlarının yayınlandığı aynı zamanda sunuldu ve Kemalettin Farisi bu sonuçlara ondan sonra ulaşması için hiçbir neden yoktur.
Farisi küresel sapmadan kaçınmak için hiperbolik mercekler kullanmayı önerdi. Kuvvetlerin birleşimi prensibini uyguladı ve İbnül Heysem'in karanlık oda tatbikatını geliştirdi. Ona göre karanlık bir yerde elde edilen resimler ışığın girdiği deliğin şeklinden bağımsızdır. Ve delik ne kadar küçükse görüntüler o kadar keskin hatlı ve nettir. Geliştirdiği aletlerle tutulmaları, bulutların ve kuşların hareketlerini inceledi. İslam bilim tarihinin en parlak ve en orijinal ürünlerinden birini teşkil eden Tenkıhul Menazır'da ışığın yayılması hakkında şu bilgilere yer verilmektedir. Sonsuz olduğu düşünülen ışığın hızı sonludur fakat çok büyüktür. Farklı ortamlarda ışığın hızı optik yoğunlukla ters orantılıdır. Onun ulaştığı bu sonuç gerçekte ışığın tanecik teorisine karşı geliştirilen dalga teorisinin bir özeti sayılır.
Kemalettin Farisi İranlı olmasına rağmen matematik, cebir, optik ve genel anlamda fizik ilimleri alanında önemli eserlerin tümünü Arapça kaleme alarak geriye bırakmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. İbnül Havvam, Bağdadi'nin El-Fevaidül Behiye, Fil Kavaidil Hisabiye adlı matematik ve cebir ilmiyle ilgili eserinin şerhi olan Kitab-ı Esasil Kavaid fi Usulil Fevaid. Matematik konusunda Tezkiretül Ahbab fi Beyanit Tahab. Makaletun an Amelin li Nasiriddin et-Tusi ve optiğe dair bir eser olan Kitab-ı Tenkihul Menazır li Zeb'il Ebsar vel Besair çok meşhur olup Haydarabad'da iki cilt halinde basılmıştır. 1020 sayfa olan eser 1928 ve 1929 yıllarında yayımlandı.
Farisi'nin eserleri incelenip uyguladığı ilmi, üslup ve metot anlaşılınca insan modern bir ilim adamı ve eseriyle karşı karşıya olduğunu anlar. Gerçek bir bilim adamının ona hayran kalmaması, fikir ve düşüncelerinden faydalanmaması imkansızdır.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@aws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yaratılışın gerçeği.
Muhterem dinleyiciler, yaratılışın gerçeğiyle ilgili hazırladığımız yeni sohbet dizimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Ayrıca çevremizdeki canlı varlıkların dünyada bir yaradanın varlığını ne kadar yansıtabileceği sorusuna cevap vereceğiz. Sohbetimizin ikinci bölümünü hep birlikte dinleyelim.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak sorunları tecrübe etmişlerdir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşünenlere kadar herkes yaşamanın belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya geliyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonda onları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşabileceği sorusu insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları İbrahim'e olan ve olmayan benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlardır.
İslam dini her zaman herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmektedir. Gerçeği araştıran ve meraklı insanların düşüncesini her zaman meşgul eden konulardan biri, insanın tüm bilinmeyenleriyle yaratılması konusudur. İnsanın yaratılış konusu, doğumu, ölüm zamanı gelene kadar onun büyümesi ve fiziksel gelişim konuları birçok kitabın çeşitli bölümlerini kendine ayırmıştır ve insani bilimlerin büyük bir bölümünü meşgul etmiştir. Aslında insan bir takım şaşırtıcı olayların topluluğudur. Öyle ki her ne kadar organları ve işlevleri hakkında araştırma yapılırsa bir o kadar daha şaşırtıcı incelikleri ve fonksiyonları ortaya çıkıyor.
İlginç olan ise bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen kazılanların büyük bir bölümünün insanın cismi ve fiziğiyle ilgili olmasıdır. İnsanın manevi ve fiziksel olmayan boyutlarında hala birçok bilinmeyen konu keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca insan dünyada yaşayan canlılardan sadece biridir ve dünyada diğer birçok bitki, hayvan ve canlı türleri bulunuyor. Üstelik her biri olağanüstü şaşırtıcı detaylar ve parçalardan oluşuyorlar. Eğer insan, hayvan veya hatta bitkiler ile ilgili insanlık bilimine bakılırsa, bu konuda günümüzde bildiklerimizin eskilere nazaran daha çok gelişti ve çok farklı olduğu anlaşılıyor. Buna rağmen hangi varlığın insan, hayvan veya diğer canlıların daha karmaşık olduğu sorusuna cevap vermek hiç de kolay olmayacaktır. Fakat şimdi gelin insanın yaratılış konusuna dönelim ve bir kez daha kendimizi inceleyelim.
Evet, vücut organlarımıza ve parçalarına bakarak biraz düşünelim. Eller çalışmak, ayaklar yürümek, gözler bakmak, ağız yemek, mide sindirim, karaciğer tasfiye etmek ve vücuttaki çıkış gözenekleri ile vücut atıklarının atılması için yaratılmıştır. Vücut beslenme yolu ile kendi hayatını sürdürüyor. Yemek önce mideye ulaşır ve mide tarafından sindirilir. Daha sonra yemeğin özü çok ince ve kılcal kanallardan karaciğere ulaşır. Kanalların kılcal olması karaciğere sert veya katı maddelerin ulaşmasını engellemek içindir. Zira karaciğer çok zarif ve ince bir dokuya sahiptir. Bu arada karaciğer kendisine ulaşanları kabul ederek kana çeviriyor ve ardından kılcal damarlar vasıtasıyla damarlara, oradan da tüm vücuda aktarılıyor.
Tüm bu yapılanlar tabiat tarafından yapıldığı da düşünülebilir. Eğer doğa ve tabiat bizzat kendisi bu karmaşık düzenden haberdar ise ve onu yapma ve yönetme gücüne sahip olduğu düşünülse bile, sanki bu tabiat Allah'a inananların taptıkları Allah'ın ta kendisidir. Fakat burada adı daha farklıdır. Fakat eğer tabiat bu karmaşık düzenden habersiz ise ve o düzenin devam ederek korunmasında hiçbir etkili güç ve fonksiyonu yoksa, o zaman doğaüstü bilgi ve güçlü bir yaradan bu düzeni yönetiyor olmalıdır.
Yaratılış gerçeklerinden bir diğeri ise insanda olan beş duyunun çevre ile olan bağlantısıdır. Beş hissi idrak etmek için insanda beş duyu yaratılmıştır. Böylece insan hiçbir hissi duymaktan aciz kalmıyor. Göz, renkleri ve yüzleri ayırt etmek için yaratılmıştır. Eğer yüzler ve renkler olsaydı, fakat onları görmek için göz yaratılmamış olsaydı ne işe yarardı? Kulak sesleri duymak için yaratılmıştır. Eğer sesler ve insanın ruhunu okşayan nameler olsaydı, fakat onları duyacak kulak olmasaydı ne işe yarardı? Diğer duyular da aynıdır. Şimdi olaya diğer taraftan bakalım. Şöyle ki, eğer gözler olsaydı, fakat çeşitli renkler veya simalar olmasaydı ne işe yarardı? Veya eğer kulak olsaydı, fakat çevrede duyulacak bir ses olmasaydı, kulak gibi bir organın faydası neydi?
Bu basit orantı ve bağlantı her şeyin bir başka şey için yaratıldığını gösteriyor. Ayrıca duyulardan her birinin bir hisse hassas olduğu dünyada, insandaki duyuların her biri algılanabilir bir hisse ve her his ise algılandığı duyuya bağlı olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Şöyle düşünelim, acaba görme yeteneğinden yoksun olan birisinin durumu nasıldır? Böyle bir insan hayatı boyunca birçok sorun ile karşılaşıyor. Böyle bir insan önünü göremiyor, renkleri ayırt edemiyor, güzel ve çirkin kavramının da farkında değildir. Eğer birden bire önüne bir çocuk çıkarsa onu göremez. Eğer bir düşman ona saldırırsa onu tanımaz ve birçok günlük işi zorlukla yapar veya hatta hiç yapamaz.
Kulakları duymayan birisini düşünün. Böyle bir insanda birçok sorunla karşı karşıya kalır. Böyle bir insan konuşma zevkinden mahrumdur ve dünyada güzel ve huzur veren sesleri idrak etmekten mahrumdur. Çevresindeki insanlar için böyle biriyle konuşmak ve irtibat kurmak çok zor ve üzücüdür. Bir toplumda bulunduğu zaman diğerlerinin konuştuklarından habersizdir. Fakat her şeyi görebiliyor. Görüldüğü gibi her insan için bazı organlar ve duyular yaratılmıştır. Üstelik onların yokluğu veya eksik olması insanın işlerini zorlaştırıyor ve onun yaratılışı eksik kalıyor. Neden? Acaba bu olay hikmet ve ilim sahibi bir yaratılışın kanıtı değil midir?
İnsan vücudunun yaratılışında aranan tedbirlerden bir diğeri ise organların çift veya tek olmasıdır. İnsan vücudunda tek olan organlardan biri baştır. İnsan vücudunda başın birden fazla olması hiç yararlı olmazdı. Zira insanın ihtiyaç duyduğu tüm duyular ikinci bir başa gerek duymaksızın bu tek başta toplamış. İkinci bir baş olsaydı insan vücudunun dengesi bozulurdu. İnsanın iki baş olduğunu düşünün. O zaman baş iki bölüme ayrılırdı. Eğer birisiyle konuşsaydı diğeri faydasız kalırdı ve eğer ikisi de konuşsaydı birisi fazlalık olurdu. Eğer iki başın her biri aynı zamanda konuşmaya başlasaydı muhatap hangisini dinleyeceğini bilemezdi.
Tahran Radyosu.
Fakat eller çift yaratılmıştır. Zira tek el bir insan için fazla işlevi olamazdı ve günlük yaşamda çeşitli faaliyetlerin yapılması zorlukla gerçekleşirdi. Örneğin eğer bir marangoz veya bir inşaat işçisinin tek kolu olsaydı bu işte çalışamazdı. Hatta bu işi tek eliyle yapabilseydi yaptığı işi iki elle yapacağı iş kadar sağlam olmayacaktı.
Bildiğiniz gibi insan beyni sabit durmak ve muhtemel tüm hasarlardan korumak için çeşitli katmanlar arasında bulunuyor. Kafatası da tıpkı bir kask gibi insan beynini çeşitli muhtemel darbe ve hasarlardan korur. Buna ilaveten insanın başı bir yığın saçla kaplanmıştır. Böylece insanın başını sıcaktan veya aşırı soğuktan korur. İnsan vücudunun yaratılışında bu kadar incelikler sonsuz ve bilge bir gücün varlığını göstermez mi? Gerçekten de kim veya hangi güç kalbi göz kafesine yerleştirmiş ve onu kaburgalar ve güçlü kaslarla perdeleyerek korumuştur? Kim insanın boğazında yemeğin akciğerlere kaçarak insanın boğulmaması için hassas bir kapak yaratmıştır? Ve acaba kim akciğerlerden temiz havanın solunması ile vücuda gereken oksijeni temin ettiriyor?
Acaba insanın yaratılışında güçlü ve sağlam bir kudretin var olduğu görünmüyor mu? İnsan kendi anatomisini ve organlarının çalışmasını düşünerek insan ötesi, insan gücünü aşan bir kudretin yaratılış düzeninde var olduğunu sonucuna varmaz mı? Gelin hep birlikte kendimizden başlayarak çevremizdeki yaratılışta olan düzeni biraz daha dikkatli ve detaylı düşünelim.
Muhterem dinleyiciler, gelecek programda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi farklı kapasitelerin varlığının İran ile işbirliğini halklar için faydalı kıldığını belirtti. İran Bilim Bakanı Venezuela'da bilim ve teknoloji parkı kurmaya hazır olduklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran halkının güvenliğinin yabancı müdahaleciler tarafından oynanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde önemli konuları ele aldı. İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Amerika ve Siyonist rejimin insan haklarını bir araç olarak kullandığını söyledi. Amerika Hazine Bakanlığı, Şahit Hava Sanayi Araştırma Şirketi'ni yaptırım listesine aldığını bildirdi. İran Milli Futbol Takımı antrenörü, İran'ın iç durumuyla ilgili soruya ilginç cevap verdi. İran Şerif Teknik Üniversitesi öğrencileri uçak tasarım yarışmasında 3. oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.